Ayrım 43, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 414. Athena, Bethany ve Cross günün geri kalan bölümünü Paris sokaklarında dolaşarak geçirdiler. Genç kadın kızı için giysiler aldı. Sonbahar kıyafetleri, resim malzemesi ve eşyaları koymak için büyük bir bavul da. Sonra her şeyi otele yolladı. Şanzelize'deki bir lokantada akşam yemeği yediler. Bethany her şeyi oburca atıştırdı, özellikle pastaları. Bütün gün bir tek kelime bile söylememiş, Athena'nın sevgi dolu davranışlarına karşılık vermemişti. Cross o güne dek Athena'nın Bethany'ye gösterdiği sevgi gibisini hiç görmemişti. Sadece çocukken annesi Neyli'nin Claudia'nın saçlarını fırçalarken buna benzer tavırlar takınmıştı. Yemek sırasında Athena Bethany'nin elini tuttu, yüzündeki ekmek kırıntılarını süpürdü, ona bir ay sonra Fransa'ya dönüp okulda 5 yıl onunla birlikte kalacağını söyledi. Bethany ona aldırmadı bile. Kızına heyecanla birlikte Fransızca öğreneceklerini, müzeleri dolaşıp en değerli tabloları göreceklerini, istediği kadar resim yapabileceğini anlattı. Onunla bütün Avrupa'yı dolaşacaklar, İspanya'ya, İtalya'ya, Almanya'ya gideceklerdi. Sonra Bethany o gün ilk kez konuştu. ''Ben makinemi istiyorum.'' Cross'a göre güzel kız ünlü bir tablonun bir kopyası gibiydi. Ama ressam buna ruhunu katmamıştı. Bethany'nin bedeni sanki kutsal duyguların dolması için boş bırakılmıştı. Otele dönerlerken karanlık basmıştı. Bethany Cross'la Athena'nın arasındaydı. Kızın ellerini sallıyor ve onu havaya kaldırıyorlardı. Çocuk ilk kez böyle bir şeye izin veriyor, hatta hoşlanıyordu. Bu nedenle otele girmeyip yürümeyi sürdürdüler. Cross o anda piknikteki gibi tam bir mutluluk duydu. Bu duygu sadece el ele tutuşarak birbirlerine bağlanmalarından doğuyordu. Duygusallığı genç adamı hem şaşırttı hem de dehşete düşürdü. Sonunda otele döndüler. Athena, Bethany'nin yatmasına yardım ettikten sonra dairenin oturma odasına geldi. Cross onu bekliyordu. Eflatun kanepeye oturarak el ele tutuştular. Athena Cross'a Paris'te aşıklar diyerek gülümsedi. Ve seninle bir Fransız karyolasında hiç yatmadık. Cross, Bethany'yi burada bırakacağın için endişeli misin diye sordu. Hayır, bizi özlemeyecek ki. Cross, 5 yıl dedi, çok uzun bir süre. 5 yılından ve sanatından vazgeçmek istiyor musun? Athena kanepeden kalkarak odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Rol yapmamak beni mutlu edecek, heyecanla konuşuyordu. Çocukken büyük bir kahraman olmayı düşlerdim. Giyotine giden Marie Antoinette, yakılan Jeanne d'Arc, insanlığı korkunç bir hastalıktan kurtaran Marie Curie ve tabii aynı zamanda büyük bir adamın aşkı için her şeyden vazgeçmek isterdim. Hepsinin gülüncü de buydu. Kahramanca yaşamayı hayal eder ve cennete gideceğime inanırdım. Kafaca ve vücutça tertemiz olacaktım. Beni lekeleyecek bir şey yapma fikrinden nefret ederdim. Özellikle para için. Kendim dahil herkes beni sevecekti. Zeki olduğumu biliyordum. Herkes de çok güzel olduğumu söylüyordu. Sadece becerikli değil, yetenekli olduğumu da anladım. Sonra ne yaptım? Boskianet'e aşık oldum. Erkeklerle ihtiras için değil, sanatımda yükselmek için yattım. Beni ya da başkalarını sevemeyecek bir insanı dünyaya getirdim. Sonra kocamın öldürülmesi için çok kurnazca ayak oyunu yaptım. Beni tehdit eden kocamı öldürüp ondan kurtulmak istedim. Cross'un elleri elini avuçlarının arasına aldı. Genç adam onun kuşkularını gidermeye çalıştı. Sen bunların hiçbirini yapmadın. Ailemde dediğimiz gibi bu senin kaderindi. Skanet'a gelince yine ailemizde dedikleri gibi o ayakkabının içine girmiş bir taş parçasıydı. Onu fırlatıp atmaman için hiçbir neden yoktu. Athena onu dudaklarından çabucak öptü. Şimdi benim bir şövalyem var ama tek sorun şu, ejderhaları öldürmekle yetinmiyorsun. Cross, doktor 5 yıl sonra Bethany'nin iyileşemeyeceğini söylerse ne yapacaksın diye sordu. Kim ne derse desin bana vız gelir, her zaman umut vardır. Hayatımın sonuna kadar kızımla beraber olacağım. Cross öğrenmek istedi, işini özlemeyecek misin? Athena, tabii özleyeceğim diye cevap verdi, seni de özleyeceğim gibi. Ama artık sonunda doğru olduğuna inandığım bir şeyi yapacağım. Bir film kahramanı gibi olmayacağım. Sesinde alay vardı, sonra sesi ifadesizleşti. Bethany beni sevmeli. Tek istediğim bu. Kısaca öpüştüler ve ayrı yatak odalarına gittiler. Ertesi sabah Bethany'yi doktorun muayenehanesine götürdüler. Athena kızıyla vedalaşırken çok üzüldü. Çocuğa sarılarak ağladı. Ama bu Bethany'nin hiç hoşuna gitmedi, annesini itti. Aynı şeyi Cross'a da yapmaya hazırlandı. Ama genç adam onu kucaklamadı. Cross bir an kızının yanında bu kadar aciz olduğu için Athena'ya kızdı. Bunu fark eden doktor genç kadına, "Döndüğünüz zaman bu çocukla başa çıkabilmeniz için eğitim görmeniz gerekecek," dedi. Athena, "Elimden geldiğince çabuk döneceğim," diye cevap verdi. Doktor, "Acele etmenize gerek yok," dedi. "Bethany zamanın var olmadığı bir dünyada yaşıyor." Uçakla Los Angeles'a dönerlerken Cross'la Athena genç adamın Vegas'a gitmesine karar verdiler. Cross Athena'yla Malibu'ya gitmeyecekti. Yolculuğun başında Athena kısa bir süre ıstırapla iki büklüm sessizce ağlayıp durdu, sonra sakinleşti. Ayrılırlarken genç adama "Paris'te aşk yapmadığımız için üzgünüm," dedi. Ama Cross onun bu sözleri sadece sevecenliğinden söylediğini anladı. Şu ara sevişmeleri fikri onda tiksinti uyandırıyordu. Artık Athena da kızı gibi bu dünyadan uzaklaşmıştı. Cross'u havaalanında Av Köşkü'nden bir askerin kullandığı dev bir limuzin karşıladı. Lia Watsi arkada oturuyordu. Şoförün konuştuklarını duymaması için aradaki camı kapadı. "Dedektif Lucy tekrar beni görmeye geldi," diye açıkladı. "Bir daha sefere bu son gelişi olacak." "Cross, sabırlı ol," dedi. Watsi başını salladı. "Ben nasıl olacağını bilirim. Bu işte bana güven. Bir şey daha var. Bir Tim Bronx bölgesinde Los Angeles'a geldi. Bunu kimin emrettiğini bilmiyorum. Bence senin korumalara ihtiyacın var."
"Henüz değil. Sen 6 kişilik timini oluşturdun mu?"
Sicilyalı "Evet," diye yanıtladı. "Adamlar doğrudan doğruya Clary Cuzzo'lara karşı çalışmazlar."
Zanadu'ya geldiklerinde Andrew Pollard'ın notu ve Jim Lucy ile ilgili tam bir dosya Cross'u bekliyordu. Çok ilginçti bu dosya. Ayrıca Pollard'ın yolladığı bir bilgi de hemen harekete geçilmesini gerektirecek gibiydi. Cross kumarhanenin kasasından 100 bin dolar aldı. Hepsi de yüzlüktü banknotların. Watsi'ye Los Angeles'a gideceklerini söyledi. Arabayı Sicilyalı sürecekti. Genç adam yanlarına başka birini almalarını istemiyordu. Watsi'ye Pollard'ın notunu gösterdi. Ertesi gün Los Angeles'a uçarak orada bir araba kiraladılar. Sonra Santa Monica'ya doğru yola çıktılar. Phil Sharkey evinin ön bahçesinde çimleri biçiyordu. Cross Watsi ile arabadan inerek Sharkey'ye kendini Pollard'ın bir dostu olarak tanıttı. Bilgi almak istediğini söyledi. Watsi dikkatli adamın yüzünü inceliyordu, sonra arabaya döndü. Phil Sharkey, Jim Lucy gibi etkileyici bir tip değildi ama oldukça sert tavırlıydı. Ayrıca polislik yaparak geçirdiği yıllar yüzünden insanlara hiç güveni kalmamış gibi davranıyordu. İyi polislere özgü o uyanıklık, kuşkuculuk ve ciddilik onda da vardı. Mutlu bir insan olmadığı da belliydi. Sharkey Cross'u evine soktu. Ev daha çok bir bungalova benziyordu. İçerisi kasvetli, eşyalar da eskiydi. Kadınsız ve çocuksuz evlere özgü o tatsız hava vardı. Sharkey ilk iş Pollard'ı arayarak konuğu hakkında sorular sordu. Sonra Cross'a "Haydi sor," dedi. Nazik davranmıyordu. Cross oturmasını söylememiş, içki ikram etmemişti. Genç adam çantasını açarak bir deste yüzlük çıkardı. "Bu 10.000. Bu para konuşmama izin vereceğin için ama biraz zaman alacak. Bir biraya ve oturacak bir yere ne dersin?" Sharkey birdenbire gülümsedi. Tebessümü şaşılacak kadar dostçaydı. Cross ortaklardan iyi polis olanı diye düşündü. Sharkey parayı kayıtsızca pantolonunun cebine tıktı. "Senden hoşlandım, çok zekisin. Martavalların değil paranın konuştuğunu biliyorsun." Evin arka verandasındaki masanın başına geçtiler. Buradan Okyanus Caddesi, kumsal ve gerideki deniz gözüküyordu. Birayı şişeden içiyorlardı. Sharkey paranın hala yerinde olup olmadığını anlamak için elini cebine vurdu. Cross doğru cevaplar alırsam sana bir 20.000 daha veririm dedi. Buraya geldiğimden kimseye söz etmezsem 2 ay sonra yanımda 50.000'le gelirim.
Sharky yine gülümsedi ama bu sefer biraz muzipçe. 2 ay sonra konuşmama aldırmayacaksın öyle mi?
Cross evet dedi. Eski polis ciddileşti.
Sana birini tutuklamalarına neden olacak hiçbir şey söylemeyeceğim.
Cross o halde sen benim kim olduğumu gerçekten bilmiyorsun dedi. Belki Pollard'la tekrar konuşman daha iyi olur.
Sharky sert bir tavırla cevap verdi. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Jim Lucy sana her zaman adam gibi davranmam gerektiğini söyledi. Sonuna kadar.
Sonra meslek yaşamının bir parçası olan o anlayışlı tavırlarını takındı.
Cross son 10 yıl Jim Lucy ile ortaktınız diye başladı. El altından iyi para da kazanıyordunuz. Sonra sen emekli oldun. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum.
Demek sen Jim'in peşindesin.
İşte bu çok tehlikeli bir şey.
Jim tanıdığım polislerin en zekisi ve en cesurudur.
Ya dürüstlük?
Sharky biz polistik dedi hem de Los Angeles'ta. Kahretsin sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Gerçek işimizi yaptığımız, İspanyollarla zencilerin canına okuduğumuz takdirde yargılanacak ve işimizi kaybedecektik. Başımız derde girmeden tutuklayabildiğimiz tek insanlar paraları olan beyaz ahmaklardı.
Dinle, benim ön yargılarım yok ama diğerleri de hapse atamazken beyazları neden tutuklayayım? Bu doğru değil.
Cross hatırlattı. Anladığım kadarıyla Jim sürüyle madalya almış, sen de öyle.
Sharky bunun önemli olmadığını belirtmek için omzunu silkti.
Biraz cesaretin varsa o kentte kahraman olursun, ister istemez. O insanlardan çoğu doğru dürüst konuştukları takdirde başlarının derde girmeyeceğini bilmiyorlardı. Bazıları ise gözlerini kan bürümüş katillerdi. Bu yüzden kendimizi savunmak zorunda kaldık ve bize madalyalar verildi. Biz hiçbir zaman kavga çıkarmaya çalışmadık, bana inan.
Cross Sharky'nin her söylediğini kuşkuyla karşılıyordu. Jim Lucy o pek süslü kılıklarına rağmen doğuştan tam bir zorbaydı.
Lucy ile her şeyde ortak mıydınız? Olan her şeyden haberin var mıydı?
Sharky güldü. Jim Lucy ile mi? O her zaman patrondu. Bazen ne yaptığımızı bile tam tamına bilmiyordum. Hatta kaç para aldığımızı bile. Bu işlerle Jim ilgileniyor ve bana hakkım olduğunu söylediği parayı veriyordu. Parayı adilce pay ettiğini.
Bir an durdu.
Jim'in kendince bazı kuralları vardı.
O halde parayı nasıl kazandınız?
Sharky büyük kumar sendikalarından birinin emrindeydik diye cevap verdi. Bazen uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet alıyorduk. Jim Lucy bir zamanlar uyuşturucu parası almazdı. Ama sonra bütün polisler para almaya başladı. Biz de öyle yaptık.
Cross, sen ve Lucy önemli uyuşturucu satıcılarını öğrenmek için Marlowe adlı siyah bir delikanlıdan hiç yararlandınız mı diye sordu.
Sharky başını salladı. Tabii kendi gölgesinden bile korkan iyi bir çocuktu o. Ondan her zaman yararlandık.
Marlowe'un hırsızlık yaparken adam öldürdüğü için Lucy tarafından vurulduğunu duyduğun zaman şaşırmadın mı?
Sharky elini kaldırdı. Yok canım, uyuşturucu bağımlıları gitgide işi azıtırlar. Ama kafaları o kadar karışıktır ki her zaman işi yüzlerine gözlerine bulaştırırlar. Ve Jim böyle bir durumda bize öğretildiği gibi suçluyu hiç uyarmaz.
Cross, ama bu garip bir rastlantı değil mi diye sordu. Jim'le Marlowe'un yollarının kesişmesi.
İlk kez o anda Sharky'nin yüzündeki sert ifadenin yerini üzüntü aldı.
Bütün olay şüphe uyandıracak gibi zaten ama galiba şimdi sana bir şeyi açıklamam gerekiyor. Jim Lucy cesur bir adam, kadınlar onu seviyor, erkekler de saygı duyuyorlar. Ben onun ortağıydım, benim de Jim'e büyük saygım vardı ama doğrusunu istersen o her zaman kuşku uyandıran biri.
Öyleyse olay bir tür tuzaktı.
Sharky hayır, hayır dedi, durumu anlamalısın. İşin yüzünden rüşvet alırsın ama bu seni kiralık bir katile dönüştürmez. Jim Lucy asla böyle bir şey yapmaz, buna inanamam.
O halde neden olaydan hemen sonra emekli olmak istedin?
Sharky içini çekti. Sadece Jim beni endişelendirmeye başlıyordu.
Cross bir süre önce Jim Lucy ile Malibu'da karşılaştım dedi. Yalnızdı. Sık sık sensiz bazı işler yapar mıydı?
Sharky yine gülümsedi. Bazen sözünü ettiğin günde o aktris konusunda şansını denemek istedi. Bu işte kaç büyük yıldızla yattığını duysan şaşarsın. Jim bazen de birileriyle öğle yemeği yer ve benim yanında olmamı istemezdi.
Cross bir şey daha dedi. Lucy ırk ayrımı yapar mı? Zencilerden nefret eder mi?
Sharky ona hem alay hem de hayretle baktı.
Tabii eder. Sen o palavracı liberallerdensin sanırım, öyle değil mi? Irkçılığın korkunç bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman gidip sadece bir yıl polislik yap. Ondan sonra hepsinin hayvanat bahçesine kapanması için gidip oy verirsin.
Cross bir sorum daha var dedi. Hiç Lucy'yi garip şapkalı kısa boylu bir adamla beraber gördün mü?
Sharky, o bir İtalyan diye cevap verdi. Birlikte öğle yemeği yedik. Sonra Jim bana toz olmamı söyledi. O genç adam çok tuhaftı.
Cross çantasından iki deste para daha çıkardı. İşte 20.000 daha. Ve unutma, dilini tutarsan bir 50.000 daha alırsın, tamam mı?
Sharky, ben senin kim olduğunu biliyorum dedi.
Cross başını salladı. Tabii biliyorsun. Pollard da sana kim olduğumu açıklamasını söyledim.
Sharky karşısındakine o çok etkileyen gülümsemesiyle Cross'a baktı.
Ben senin gerçekten kim olduğunu biliyorum. Onun için çantadakilerin hepsini şimdi almıyorum. İki ay dilimi tutmaya razı olmamın nedeni de bu. Artık bilmiyorum. Hanginiz beni daha önce öldüreceksiniz? Sen mi, Lucy mi?
Cross Delena çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyordu. Jim Lucy, Clary Cuzzio ailesinin parayla tutulmuş adamıydı. Ona yılda ücret olarak 50.000 dolar veriyorlardı. Özel işler içinde ikramiye. Ama bu işlerin arasında cinayet işlemek yoktu. Ne var ki öğrendikleri Cross'un karar vermesi için yeterliydi. Babasını Dante ile Lucy öldürmüşlerdi. Bu yargıya varması onun için kolaydı. Çünkü kanıtlarla ilgili hukuk yasaları onu bağlamıyordu. Ve Clary Cuzzio'ların yanında gördüğü eğitim onların suçlu olduklarına karar vermesini kolaylaştırıyordu. Cross Pippi'nin karakterini ve ne kadar usta olduğunu biliyordu. Hiçbir sokak serserisi ona sokulamazdı. Cross Dante'nin karakterini de biliyordu. Kuzeninin Pippi'den ne kadar nefret ettiğini de. Şimdi en önemli soru şuydu. Dante kendi başına mı hareket etti, yoksa babamın öldürülme emrini Don mu verdi? Ama Clary Cuzzio'ların babamı öldürtmeleri için hiçbir neden yoktu. Pippi 40 yıldan uzun bir süre aileye sadakatle hizmet etti. Aile hiyerarşisinde yüksek bir konumu vardı. Santadio'lara karşı açılan savaşta büyük bir general gibi başarı göstermişti. Cross bu noktada kendi kendine yine neden bana hiç kimse bu savaşın ayrıntılarını anlatmadı diye sordu. Ne babam, ne Gronwald, ne Giorgio, ne Petty ya da Vincent. Cross düşündükçe bir şeyden iyice emin oluyordu. Don'un babamın öldürülmesiyle hiçbir ilişkisi yok. Ama Don rastlantılara asla inanmaz. Pippi'yi vuran hırsızı Jim Lucy öldürmüş. Don böyle bir rastlantıyı kesinlikle kabul etmez. Herhalde olayı iyice araştırdı. Dante'nin Lucy ile olan ilişkisini öğrendi ve şimdi sadece Dante'nin suçlu olduğunu değil, cinayetin nedenini de biliyor.
Ya Dante'nin annesi Rosemary?
O ne biliyor?
Rosemary babamın öldürüldüğünü öğrendiği zaman çok ciddi bir kriz geçirmiş. Şimdiye kadarki krizlerin en ciddisini. Anlaşılmayacak bir şeyler aykırmış, durmadan ağlamış. Sonunda Don onu yıllar önce bağışta bulunduğu East Hampton Psikiyatri Kliniğine yollamış. Rosemary orada en aşağı bir hafta kalacakmış. Don herkesin kliniğe gidip Rosemary'yi görmesini yasaklamıştı. Sadece Dante, Giorgio, Vincent ve Petty bunun dışındaydı. Cross kadına sık sık çiçekler ve sepetle meyve yolluyordu.
Rosemary neden o kadar sarsılmıştı? Dante'nin suçlu olduğunu biliyor muydu? Oğlunun bu cinayeti işleme nedenini?
Cross Don'un Dante'nin mirasçısı olacağını açıklamasını hatırladı.
Bu korkunç bir şeydi. Genç adam Don'un yasaklamasına rağmen kliniğe gidip Rosemary'yi görmeye karar verdi. Kadına çiçek, meyve, çikolata ve peynir götürecekti. Bunu sevgiyle yapacaktı. Ama kadını oğlunu ele vermesi için tuzağa düşürecekti.
43. ayrımın sonu. Sayfa 423.